Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, kıymetli dostlarımız, Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Kıymetli dostlar, bugün iki konuyu müzakere edeceğiz hocamızla. Birisi 23 Ekim Çarşamba Star gazetesinde kaleme aldığı hocamızın "Kült öldüyse teşkilat da ölür" başlıklı yazısı olacak. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Biz geçen hafta Yahya Sinvar ve Fethullah Gülen'i böyle karşılaştırmalı olarak diyelim hocam. Tabiri caizse bir iyi bir kötü figür olarak konuşmuştuk. Tabii bu meselenin dalgası hala devam ediyor. Fethullah Gülen'in ölümünün tekrar o paralel yapı tartışılıyor, konuşuluyor. Hocamız da bir yazı yazdı, yani kült öldüyse teşkilat da ölür diye. Bu konuyu tekrar bir ele almış olacağız. Bu paralel yapı nasıl ortaya çıktı, hangi ortamda doğdu, ne sebep oldu, bunu konuşacağız. Belki hocam bu konuya da atıf yapacağız programa girmeden önce konuştuğumuz gibi. Cumhuriyeti konuşacağız kıymetli dinleyiciler. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Türkiye'de Cumhuriyet nasıl başladı, nasıl gelişti, nasıl gidiyor, bunu konuşacağız. Evet. Genel Cumhuriyet ve demokrasi bir karşılaştırması, mukayesesi yapacağız. Çünkü buralarda da bazı böyle anlam kaymaları ortaya çıkıyor. Onu bir değerlendireceğiz hocamızla ve İslam dünyasındaki Cumhuriyet tecrübesine de bir dönüp bakacağız. Nasıl anlaşılıyor, nasıl yorumlanıyor? Cumhuriyetin tabiri caizse hani zaafları, faziletleri neler, toplumlara neler getirdi, neler kazandırdı, bizim toplumumuz özelinde bunu konuşmuş olacağız.
Evet.
Hocam geçen hafta sizin de söylediğiniz gibi Yahya Sinvar ve Fethullah Gülen'i bir iyi figür, bir de kötü figür olarak konuştuk, değerlendirdik. İşte biri şehadete yürüdü, birisi kendi vatanında bile olmadan Amerika'da birçok insanın ahını alarak, milletin ahını alarak öldü. Bu değerlendirmeyi yaptık. Kısmen bu paralel yapıyı da konuştuk. Fakat siz çok güzel bir yazı yazdınız. Biz tekrar sosyolojiye dönelim. Kült öldüyse teşkilat da ölür dediniz. 1960'ların başında oluşmaya başlayan bir yapı bu yapı. Kült bir lideri vardı. Ne kastediyoruz? Biraz belki hani İslam mutlaklaştırılan, fetişist hale getirilen, söyledikleri her şey böyle kesin bir ütopyaya, kesin doğruya evrilen, kainat imamı diye nitelendirilen. İşte kutbul aktab denilen zaman zaman böyle nitelendirmeler yapılan bir insandı. Ama gördük ki işte sıradan bir insan gibi ki insanoğlu en
sıradan
nihayetinde.
Sıradan insan bile olamadı.
Olamadı.
Yani, maalesef.
Doğru, tabiri caizse öyle sıradan bir insan da olamadı. Nedir hocam kült, kişi kimdir?
Evet.
Nasıl ortaya çıktı daha doğrusu bu kült yapıyı oluşturan, bu tipolojiyi oluşturan şartlar nelerdi hocam?
Evet.
Her zaman bu kült kişi öldüyse teşkilatta ölür mü, yoksa bu yapının nezdinde mi böyle olacağını varsayıyorsunuz hocam?
Şimdi tabii bu paralel yapının içinde doğduğu tarihsel koşullar şu belki konuşacağız, fakat kült yönüyle nedir bu, neyi temsil ediyor? Liderliğiyle, karizmasıyla, kişi, bir kişiye bürünen biçimiyle neyi ifade ediyor? Kült derken daha çok bu kastediliyor. Antropolojide yaygın olarak kullanılan bir kavram. İnsanlar ona olağanüstü bir anlam yüklüyorlar. Bu kült dediğimiz veya işte olağanüstü bir kişi olarak kabul ettikleri, tasavvur ettikleri, inandıkları varlıkla ilgili çok farklı anlamlar yüklüyorlar. Aslında o anlamlar onda yoktur. Diyelim ki Fethullah Gülen Erzurum'da okumuş, düzenli bir eğitimden geçmemiş, ne bir düzenli medrese eğitiminden geçirerek icazetname almış, ne de diyelim ortaokul, lise, üniversite gibi daha modern kurumların disiplininden de geçmemiş. Dolayısıyla bu kadar düzenli, sistemli bir eğitimden geçmeyip de bir kişiye çok büyük bir anlam neden yükleniyor diye sorduğumuzda ben biraz şununla açıklıyorum. Yani bir toplumda dinle ilgili krizler olduğu zaman orada mitler çoğalıyor, mitolojiler doğuyor. Bir takım kişilere olağanüstü anlamlar yükleniyor. Bir takım kişiler karizma halinde görülmeye başlanıyor.
Mehdiyet inancı güçleniyor.
Mehdiyet inancı güçleniyor, ortaya çıkıyor. İnsanlar kurtarıcı bekliyor. Yani Türkiye'nin yaşadığı din açısından önemli travmatik dönemler var. Bu aslında 1980'lere kadar da devam etti kısmi olarak. Rahatlamalar oldu tabii ki Demirel döneminde, işte MSP hükümeti ortaklığı döneminde kısmi rahatlamalar oldu ama yine de 80'lere kadar çok ciddi anlamda dinle ilgili baskılar, takibatlar, davalar, sürgünler hep devam etti yani. Bunu en çok ciddi bir biçimde yaşayan işte Nakşiler oldu, Nurcular oldu, Süleyman Hilmi Tunahan bunu kısmen yaşıyor aynı şekilde. Bireysel olarak dindar olan insanlar da bunları yaşıyor zaman zaman. Dolayısıyla bu dine yönelik travmatik şartların olduğu bir durumda insanlar bu zorluklardan kendisini kurtaracak, onlara anlamlı gelen bir takım şahıslara yönelirler. Bir takım şahıslar da bunların bilincindedir ve kendini bu anlamlarla inşa eder. Yani efendim sizi bu başörtülü olduğunuz için, dindar olduğunuz için orduya alınmaması, üniversiteye sokulmaması, devlet içinde size işte itibar edilmemesi,
Memuriyet verilmemesi
bütün bunların çözümü benden geçer. Osmanlı'dan geçer. Bir Osmanlı yüceltisi var, bir sahabe yüceltisi var dikkat ediyorsanız. Osmanlı ve sahabeler üzerinde bir ütopya inşa ediyor.
Her bu konuşma yapı manifesto niteliğinde.
Tabii, retorik bir dil kullanıyor, evet. Çok kuvvetli bir vaiz. Gülen'in iki önemli özelliği var aslında. Bir, teşkilatçılığı, iki, vaizliği. Teşkilatçılığıyla o mahrem alanı örgütlüyor. Vaizi yüzüyle de kamuoyuna konuşuyor. İnsanları etkiliyor bu konuşmalarıyla. Din dilini kullanıyor, mistik bir dil kullanıyor, ruhani, ruhsal bir dil kullanıyor. Yani objektif baktığımızda böyle. O nedenle 89'dan itibaren İstanbul başta olmak üzere büyük camilerde konuşmaya başladığı zaman kitleleri etkiliyor. Ve kitleler bunu kendisine kurtarıcı görüyor bu konularla ilgili. Yani Osmanlı imgesini kullanması, sahabeler imgesini kullanması, bir de somut olarak bu itilmiş, ezilmiş orta ve alt kesimdeki insanların devlette yer edinme, devlet kapısında yer edinme kavgasında onlara bir takım avantajlar sunuyor. Hem dünya vaat ediyor, hem de ahiret vaat ediyor. Dolayısıyla bu insanları etkileyen bir şey. Bu etkileme sürecinin tabii şekillenişi çok dikkat çekici. Şöyle, burada Fethullah Gülen kendisi mutlak bir varlık olarak kurguluyor. Siz ona, onun dediği her şeyi inanıyorsunuz. Çünkü o rüyasında peygamberle irtibatlı bir adam. Onun dediği kendiliğinden değil, mutlaka peygamberden ilham almıştır gibi, evet, bir anlayış var. Ondan sonra bir de tabii kutbul aktab kavramı çok önemli. Bu İslam düşüncesi tarihini retorik düzeyde de olsa bir şeyi var.
Kutupların var. Kutubu.
Kutupların kutubu. Kutup nedir? Tasarruf yetkisine sahip olan bir varlıktır. Yani tasarruf edebilen, fiziki kanunlara aşabilen kişi demektir. Dolayısıyla olağanüstü şeyler ortaya koyabilendir. Buna biz ne diyoruz? Keramet diyoruz. Hakikaten kutup olan İnsanlarda böyle özellikler olabiliyor.
Kerametten daha güçlü yetenekleri de olan hocam.
Evet,
keramet
daha da
göstermekten.
Şimdi tasarruf demek bir şeyi değiştirme kudretini elinde tutmak demektir. Tarihimize baktığımız zaman, Osmanlı toplumuna baktığımızda mesela zaman zaman bu taleplerle ortaya çıkan ve Osmanlı'ya baş kaldıran kitleleri peşine takan insanlar var. Yani bu insanlar biz artık tasarruf edebiliriz. Osmanlı Devleti adil düzenden sapmış. Biz adil bir düzen getireceğiz, tasarruf edeceğiz ve dolayısıyla sizin açlıklarınız, yoksunluklarınız, itilmişlikleriniz vesaire son bulacak. Bu çok tutan bir siyaset aslında. O nedenle tarihin bir yönüyle sosyolojik yasaları bunlar baktığımızda. Bu Cumhuriyet döneminde de farklı bir tarzla uygulanıyor. Fethullah Gülen'e baktığın zaman tasavvuf ve tarikat geleneğinden gelen bir adam değil. Değil mi?
Evet.
Tarikat dediğimizde bir silsile vardır.
Evet.
Bir silsilenin icazeti vardır.
Geleneksel yapılar.
Geleneksel yapılar.
Aslında hocam onda bir sorayım. Yani bu cemaat kavramı işte ya da hizmet hareketi diyorlardı başta kendilerine. Ya bu evet. Da hani cumhuriyeti de konuşacağız ya biraz
evet.
Modern cumhuriyet dönemi ürünleri bunlar
tabii,
değil mi hocam?
Kesinlikle şundan cemaati biz burada özel anlamda kullanıyoruz. Yani işte efendim Süleymancılar, Nurcular bunlar anlamında cemaati kullanıyoruz. Bu anlamda modern dönemde bu yapılar ortaya çıktı. Yani modern öncesi dönemde
geleneksel dönem
tarikatlar var.
Tarikatlar.
Cemaat yani
tarikat
sosyolojik
etrafındaki
daha çok tarikatlar biçiminde.
Oradaki
var.
Kurumlar söz konusuydu. Tekkeler,
tabii,
zaviyeler.
Şimdi tekkeleri kaldırdığı zaman Cumhuriyet ideolojisi, Cumhuriyet Halk Partisi tek parti rejimi bunu kaldırıyor, tasfiye ediyor. Dolayısıyla insanların dini lider ihtiyacı, dini otorite ihtiyacı.
İrşad tebliğ ihtiyacı.
İrşad tebliğ ihtiyacı. Efendim o ruhani terbiye ihtiyacı.
Feyiz alacak kaynaklar lazım.
Sosyalleşme ihtiyacı. Yardımlaşma ve dayanışma ihtiyacı. Bakın dini var, sosyolojik var, eğitim var. Çok boyutlu bir şey. Bunları nerede karşılayacak? İşte o zaman diyelim ki Bediüzzaman gibi, ondan sonra
Süleyman Hilmi Tunahan,
gibi alimler, ulemadan gelen insanlar bunu görüyorlar ve bunun yerine kalkıp insanlarla dini eğitim faaliyetlerini sürdürüyorlar. Onun etrafında bir dayanışma oluşuyor, bir yardımlaşma oluşuyor ve orada gruplaşma oluyor. Bu gruplaşma onlar cemaati tercih ediyorlar. Tarikat zaten yasak. Dolayısıyla buna karşı mesafeli olan farklı bir dil kullanıyorlar. Farklı bir yapıya yöneliyorlar.
O zaman hocam şimdi, hani sizin de belirttiğiniz bu hareketin ortaya çıkma sebeplerinden birisi de aşırı sekülerleşme uygulamaları değil mi?
Tabii
yeni
ki,
cumhuriyetle beraber.
Kesinlikle. Çünkü resmi ideolojinin bu tekkeleri tasfiyesi, din kurumlarını tasfiyesi. Daha sonra
ve yasaklı tasfiyeyle kalmıyorlar hocam. Bir takım müeyyideleri var. Ya yani o yapıları tekrar ayağa kaldırmaya çalıştığınızda ya da
şimdi
ihya etmeye çalıştığınızda müeyyideleri var.
Müeyyideleri var. İmam hatipler açılıyor. Doğru. Ama imam hatiplerde halk o tekelerdeki samimiyet, ruhaniyet, paylaşım onu bulamıyor. Bulamaz da zaten. İmam hatip sonuçta daha resmi olan eğitim kurumlarıdır.
Bir de henüz olan şüpheli kurumlar o dönem
şüpheli,
için.
Şüpheli, daha tam da itimat vermiyor. O nedenle o arayışlar devam ediyor. Çok enteresandır. Hepsi devam etmiş. Melambilik, Melambi meşrebi devam ediyor hala. En az.
Evet.
Cerrahilik devam etmiş.
Nakşilik güçlü bir
Nakşilik
kol olarak
zaten,
devam ediyor.
Evet.
Kadirilik
farklaşarak birçok kollarıyla kadirilik devam ediyor. Hiç, yani mesela Melambilik Türkiye'de pek bilinmez duyulmaz ama çok güçlü. Mahrem bir biçimde varlığını sürdürüyor. Şimdi bir yandan dine ciddi anlamda laiklik uygulamalarıyla çok sert baskılar var, tasfiyeler var, müdahaleler var. Öte yandan halkın bu dini ve ruhsal açlığı var. İşte cemaatler buradan doğuyor. Gülen buradan bir lider ve külte dönüşüyor. Halk ona bir takım anlamlar yüklüyor. O da halkın bu şeyini görüyor, açlığını görüyor. Ona göre bir retorik kullanıyor, ona göre adımlar atıyor. Ve bir de Soğuk Savaş'ın bu yani hilafetin tasfiyesiyle, Şer-i Şerif'in tasfiyesiyle birlikte gündeme gelen bir şey var. Yani Seyit Kutuplarda da gündeme geliyor. Efendim devlet bizi tümüyle dışladı, dini dışlıyor. İslam devleti halifesi yok. Şer-i Şerif'i de uygulamıyor. Dolayısıyla ne yapacağız?
biz yeniden devleti inkılap yaparak ele geçireceğiz. İslam inkılabı Mevdudi'de de böyledir, Seyit Kutup'ta da böyledir. Fethullah Gülen'de de, şimdi bazıları mukayesesi iyi algılamayabilir, bilimsel olarak konuşuyoruz. Fethullah Gülen de bunu daha mahrem bir biçimde Türkiye'de aynı şekilde inkılap yaparak, darbe yaparak kendince bir dini egemenlik peşinde yürüyor. Zamanla bu farklılaşıyor tabii ki. Yani Amerika ile tanışıyor, uluslararası güç ilişkileriyle tanışıyor. Bu düşüncede dönüşümler yaşanıyor. Büyük bir medyası oluyor, kamuoyunda kendisini meşrulaştırıyor. Sağ siyasette devlet içinde destek görüyor. Yani Türkiye'nin birçok boyutuyla ilişkili bir yapıyla karşı karşıyayız bu. Bu yapının ortaya çıkmasında Soğuk Savaş döneminin o özellikleri etkili olduğu kadar Kemalizmin veya diyelim ki egemen resmi ideolojinin sert laiklik uygulamaları da buna neden oldu. Yani diyelim ki tarikat ve cemaatler, tekkeler yenilenerek devam etseydi bu yapılar böyle doğamazdı bence yani. Buna ihtiyaç duymazdı insanlar.
Evet. Yani o dindar insan formuna diyelim hocam tabiri caizse, bizim laik kemalist ideolojinin çok mesafeli yaklaşması, mesafenin ötesinde hayat hakkı tanımaması bu yapıların içerisinde, bu dini cemaatlerin içerisinde bir temsil de doğurdu yani. Ya bu hani gizli inkılap diyorsunuz ya, hani öyle özel bir gündem inkılap. Evet. İşte devleti ele geçirme, sistemi ele geçirme. Tabii. Aslında bu duyguyu, bu hisleri laik ideolojinin aşırı baskılayıcı, ötekileştirici o Jacoben anlayışı doğurdu değil mi hocam? Yani daha barışık olunsaydı, hani birazdan konuşacağız. Hani yeni cumhuriyet uygulamalarıyla, yeni modern kurumlarla. Anadolu'nun dindar insanlarıyla, onların çocuklarıyla. Çünkü onlar da istiyordu hani çocukları bu sistemin içerisinde olsun, işte görev alsın, memuriyet alsınlar, temsil etsinler. Sanki buna çok hayat hakkı tanınmadı. Yani bu işin ortaya çıkmasında bir şekilde Kemalist ideolojinin katı uygulamaları da etkin oldu.
Kesinlikle çok etkin oldu.
Bunu ilk siz söylediniz bence hocam.
Yani
siz
bunu CNN Türk'te de bunu söyledim.
Çok konuştuk biz.
Çok cesur.
Orijinal bir fikir bu yani. Bunu kimse söylemiyor.
Çünkü müttefik olan bir grubu karşısına almak manasına da geliyor bu. Türkiye'de rahatsız olan bazı güçlü kesimler de var. Ama gerçeklik bu. Fethullah Gülen kendisi de yani kendi bir siyasal bilinçaltına sahip kendisi. Ve bu Soğuk Savaş döneminde oluşuyor. Bu dediğim öfkeyle, baskılarla, bunların onda ürettiği bir takım çarpıtmalarla birlikte gelişen bir şey. Ama 80 sonrasında, 90'lardan itibaren başka bir yüzle kendisini halka gösterdi. Efendim demokrasiyle uyumlu, insan haklarıyla uyumlu. Efendim ondan sonra Türkiye'nin dışarıya açılımına destek veren, dünyaya yayılmasına yardımcı olan bir figür olarak kendisini gösterdi. Böyle gösterdiği için de insanların çoğu burada yanıldı. Hakikaten bu işte bakın, Orta Asya'ya okullar açıyor, insanlara Türkçe öğretiyor, İstiklal Marşı okunuyor. Ondan sonra gazete ve medyasında işte dini irşat faaliyetleri var, söylemleri var. Bu onun görünen yüzüydü, zahiri tarafıydı söylem olarak. Ama onun her zaman bir ajandası vardı. Bu ajandası ve bu bilinçaltı dünyası Soğuk Savaş dönemi ve Kemalizmin baskılarının yoğun olduğu o şartlar içinde oluştu.
Evet.
Şahsi hayatına baktığımız zaman da bir sürü yoksunluklar var. Kışın işte zor şartlarda okuyor, camilerin bir kenarında
kalıyor. Hiç evlenmiyor, bekar yaşıyor.
Yani böyle nasıl diyelim, şey bir kişilik yani böyle. Çok zor şartlarda daha sonra da çok büyük imkanlara kavuşturulmuş. Yani lüks okullar, lüks medya ortamları, lüks şartlar. Ondan sonra lüks otellerde konferanslar çok daha farklı bir düzeye taşınmış, evrilmiş. Hep ikili bir Gülen figürüyle karşı karşıyayız. Yani nasıl ki devlet içinde bir paralel yapı oluşturmuşsa, mahrem bir yapı oluşturmuşsa, o bir örgüt olarak yapılanmışsa, toplumda da cemaat diye gözükmüşse, kişi olarak kendisi de aynen böyle.
Evet hocam.
İkircilikli bir
karakter olarak var
burada. Evet. Bu konuyla ilgili bir sorum var. Hani onu soracağım. Buyurun. İsterseniz buyurun. Bir ara verelim.
Tamam.
O soruyla bitirelim. Sonra Cumhuriyet'i konuşacağız. Değerli dostlar, Düşünce Günlüğü'ne şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar beraber olacağız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli dostlarımız, tekrar merhaba. Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde Fethullah Gülen üzerinden onun oluşturduğu paralel yapıyı konuşuyorduk. Kült ölünce teşkilat ölür diye bir yazı kalemi almıştı Ergün hocamız. Bunu konuşuyoruz. Yani bu kült figür nasıl ortaya çıktı, hangi şartlar sebep oldu bu figürün ortaya çıkmasına. Bunu konuştuk. Ben hocam biraz da sizin o başlığı evet. sormak istiyorum.
Evet.
Evet, bu kült öldü. Teşkilatı ölür mü? Yeni kült figürler ortaya çıkar mı? Nasıl bir illiyet kurdunuz hocam siz bu figürle teşkilatın ölmesi arasında?
Şimdi Şah İsmail öldüğü zaman çoğu kimse inanmamış peşinde gidenler. Mümkün değil, o ölemez demiş.
Evet.
Ona işlemez silah, kılıç vesaire. Dolayısıyla Gülen figürüne yönelik de o tasarruf anlayışı vardı ya, ikide bir beddua ediyordu. İşte Erdoğan falan, işte yok ölecek, yok bilmem şu olacak, bu olacak, bir şimdi beklentiler üretiyorlardı.
Evet.
Bu tasarrufların hiçbirisinin olmadığını şimdi
düşmanların gördü. Düşmanların hepsi acı çekerek ölecek.
Evet. Şimdi bunların hiçbirisinin gerçekleşmediğini millet acı bir biçimde bunu hissedecek. O öldü artık. Yok. Tasarruflarda da bulunamadı. Dolayısıyla onun varlığı etrafına oluşan örgüt de kesinlikle aynı kalmayacak. Ve o onunla beraber oluştuğu için o ölünce o da ölecek. Yani teşkilat da ölür. Bu böyledir yani. Fakat bunun yerine etrafında konuşulan isimler var. Onlara baktığımız zaman hiçbirisi o efsafta olan bir figür değil aslında. Ve geniş kitleleri böyle hani mitolojik bir biçimde algılayıp anlamlandıracak bir vasfa da sahip değil onlar. Oysa Gülen öyle değil. Yıllarca bir mitoloji oluşturmuş. Bir anlam üretmiş. İnsanlar onunla ilgili anlamlara sahip olmuşlar. Bu kişi, etrafta kişilerin diyelim işte bir isimlerine Abdullah Aymaz, Suat Yıldırım, bilmem İsmail neydi o. Birçok kişi var. Bunların hiçbirisi o özelliğe sahip değil.
Belki hocam ve şu bunlar, olamaz mıydı? Yani meşruiyeti devam etseydi, gerçekten o kendi tabirleriyle hizmet hareketi adıyla Türkiye'de şu an 17-25 Aralık süreçleri, 15 Temmuz darbe girişimi olmasaydı, kült ölünce teşkilat ölür müydü?
Yine belli ölçüde ölürdü göreli olarak. Çünkü insanlar onunla yani tutuklu kalmış. Ya yani ona tutulmuş insanlar.
Ve
onunla büyülenmiş.
Yani tarikat.
O ne diyorsa ona inanıyor. Yani evet. Diyor tweetleri çoğaltın öyle yapıyor. İşte Erdoğan bilmem ne olacak, herkes buna inanıyor. Ama bunların olmadığını.
Ya bir geleneği de yok. Bu dönemde yazılmış tabii. Kurallar sözlü ya da sözlü yok. Olmayan kurallarla yürütülüyor.
Kesinlikle.
Silsile yok. Tabii icazet ki. Yok değil mi hocam?
Elbette. Dolayısıyla bir kişiyle başlamış, bir kişiyle oluşmuş bir şey.
Evet.
O kişi ölünce de onunla büyülenerek oluşan yapı da o büyüsünü kaybedecek.
Evet.
En önemli şey budur yani.
Evet.
O yapının kendi içindeki büyüsünü, anlamını kaybetmesi.
Yani teşkilatta kurdukları bu teşkilat adına teşkilat dersek.
Evet.
Örgüt.
Tabii, aynen örgüt
evet,
yani.
Örgüt de o zaman büyük ihtimalle yıkılacak.
Kesinlikle.
Evet.
Yani çok küçük yapılar kalır, onların bir önemi yok.
O da iç
yok
çekişmelerle
bence.
Onlar da erir
kesinlikle.
Gider zaten.
Yani o böyle küçük gruplar haricinde ciddi bir yapı olarak kalacağını ben düşünmüyorum.
Evet.
Büyük büyüsünü kaybetti yani artık.
Hocam.
Bir bozumuna uğradı.
Evet. Biraz da Cumhuriyet'i konuşalım istiyorum hocam.
Evet.
Cumhuriyet'in. Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923'te bir rejim değişikliği değil mi hocam Cumhuriyet? Yani biz evet. devlet gibi algılıyoruz ama aslında var bir olan devlette bir rejim değişikliği.
Tabii rejim değişikliği.
O rejim değişikliğinin 101. yılı 29 Ekim işte 2024 tarihi. Nasıl başladı hocam bizde Cumhuriyet? Nasıl başladı? Nasıl ilerledi? Ne durumdayız?
Evet, bir, çok ön, uzun bir mevzu
önce
tabii
ister,
bu.
Önce isterseniz hani biraz bizi konuşalım. Evet,
uzun
sonra
bir mevzu konuşalım.
İslam
tabii.
dünyasındaki yorumlanışı, algılanışı, Cumhuriyet'in zaafları, faziletleri, evet. demokrasiyle mukayesesi. Böyle az zamanımız var. Bir
evet,
15 dakikaya
bunları
bunlar
konuşmak
sığar mı bilmiyorum ama.
Çok zor şimdi.
Güzel dediniz. Cumhuriyet bir rejim. Devlet Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu zamandır devlet. Yani meclisi mebusan İstanbul'da karar veriyor. Sivas'taki kongreyle beraber bu meclis kapanıyor. Ondan sonra Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Ondan sonra şeyi de padişaha sarayı temsil eden kişi de Amasya görüşmelerinde uluslararası görüşmelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanınması yönünde geri çekiliyor. Bu teşebbüsler devletin devamlılığını gösterir. Devlet artık Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak devam ediyor. Bu devlet 1923 yılına kadar hakimiyet-i milliyeye dayalı şer'i şerif olarak devam etti.
Evet.
Benim tabirimle şer'i demokrasi olarak devam etti bu.
Hocam 3 yıl Cumhuriyet'in evet. ilanından tabii. sonra 3 yılda hala anayasada devletin dini, dini tabii. İslam'dır yazıyordu. 1926 şeria, anayasasında kaldırılıyor.
Şeria ve evkaf vekaleti vardı.
Vardı.
Değil mi?
Evet.
Yani hukuk, İslam hukuku üzerinden tabii. gider, yürür. Ama yürütme, yasama şer'i şerife aittir. Oradan ilham alınır. Yürütme halka aittir. Bu Osmanlı'nın son döneminde Meclis-i Mebusan'la birlikte benimsenen bir siyasal yöntemdir aslında.
Evet.
Devam ediyor Millet Meclisi ile beraber.
Evet.
Birinci Meclis. Birinci Meclis tasfiye ediliyor Lozan görüşmeleri sürecinde. Bunun tasfiye edilmesi üzerine çok tartışmalar var. Ama çok genel çizgileriyle söylemek gerekirse bir Lozan görüşmelerinde ileri sürülen bir takım maddeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir uzlaşma oluşmamış. Bir kısım vekiller Türkiye'den çok fazla taviz koparıldığını, bunların doğru olmadığını söylüyor. Diğer grup Cumhuriyet Halk Fırkası daha sonra oluşacak grup ise daha seküler, daha batıcı bir grup ise her ne pahasına olursa olsun efendim hilafetin de kaldırılması pahasına şer-i şerifin de aslında
büyük bir zafer
tasfiye edilmesi adına mutlaka bu anlaşmanın yapılması
evet.
gereğine inanıyorlar. Bu muhalefeti tasfiye etmek için zaten Mustafa Kemal İzmit'te gazetecilerle yaptığı görüşmelerde söylüyor. Korkarım bazı başlar gidecek diyor. Mustafa Kemal aslında bütün güce sahip birinci mecliste. Yine de bu yetmiyor ona. Yani başkomutan, millet meclisi başkanı, hükümet başkanı, yani başbakan.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin
tabii.
başkanı.
Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi oluyor.
Evet.
Bu. Şimdi meclis tasfiye ediliyor, kapatılıyor meclis. Anahtar vuruluyor. Aslında bu bir darbe yani Türkiye siyasi tarihinde meclisin kapatılması ve sonrasında da Atatürk kendisinin belirlediği isimlerle birlikte meclisi açıyor ve 3 Eylül mü 3 Ekim mi İstanbul'daki düşman kuvvetleri İstanbul'u terk ediyorlar. Lozan görüşmeleri devam ediyor. 20'lerde uluslararası medyaya Atatürk Cumhuriyeti ilan edeceklerini söylüyor. Türkiye'deki yabancı konsolosluklar da büyükelçiler de yazıyor bunu. Sonra Atatürk 3-5 kişiyle köşkünde bir araya geliyor. Köşkün kendisi o zaman restorasyon sürecinde bahçesinde olan yerde 3 arkadaşla bir araya geliyorlar. Tek tek vekillerin isimlerini yazıyorlar ve Cumhuriyet'i ilan edeceğiz diyorlar. Cumhuriyet böyle ilan ediyor ve aslında Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle yeni bir rejime geçiliyor. Yeni bir uluslararası düzenle, yeni bir ilişkiyle geçiliyor, Lozan'la geçiliyor. Ondan sonra tek parti rejimine
geçiliyor.
Diğer rakipler ekarte ediliyor.
Ekarte ediliyor. Terakkiperver fırkası, çok önemli komutanlar, ilim adamı.
Serbest Cumhuriyet fırkası.
Serbest fırka, evet. Aynı şekilde. Terakkiperver Cumhuriyet fırkası.
Ve bunlar Atatürk'ün bir kısmı da silah arkadaşlarının tabii, önderliğindeki
yani Kazım
partiler.
Kazım Karabekir gibi insanlar, evet, var burada. Rauf Orman gibi isimler var.
Ali Fuat Cebesoy var.
Var, böyle isimler var. Çok önemli isimler var. Cumhuriyet burada ilan ediliyor, kuruluyor. İşte inkılap hareketleri yapılıyor. Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi tek parti rejimi kuruluyor. Bu tek parti rejimiyle her şey siyasi rekabete kapalı. Çok partiye kapalı. Dolayısıyla tek parti rejiminde Cumhuriyet aslında demokrasiden tamamen yoksun olan bir cumhuriyet.
Bu arada hocam yani, hemen ilk demokrasi tabirinde bunu sorayım.
Evet.
Demokrasiyle cumhuriyetin farkı ne? Da mukayesesini yaptığımızda ikisi ne anlam ifade ediyor?
Şu cumhuriyet aslında yönetimi bir hanedanın değil de bir grubun temsil edilmesi. Yani diyelim Osmanlı hanedanı veya Osmanlı padişahı, Osmanlı hanedanı artık şeyi temsil etmiyor, devleti.
Evet.
Bunun yerine devleti bir takım insanlar temsil ediyor. Mustafa Kemal'in belirlediği insanlar diyelim cumhuriyetin ilkinde. Onlar temsil ediyor. Cumhuriyet tek parti döneminde de öyle olmuş. Yani halk seçmemiştir. Mustafa Kemal, ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi karar vermiş bir takım isimler. Sen şuranın vekilisin, o buranın vekili.
Atanmış vekiller.
Cumhuriyet temelde bir rejimin bir kişi veya hanedana değil de bir topluluğa dayanması manasına, evet, gelir. Demokrasi ise halkın yönetimi demektir. Muhalefet olacak, siyasal çoğulculuk olacak,
seçim olacak,
siyasal rekabet olacak. Seçimle iktidara gelinecek, seçimle iktidardan gidilecek. İnsan hakları olacak. Bu demokrasi demek. O nedenle mesela İngiltere'de cumhuriyet yok, hala cumhuriyet yok ama demokrasi var. Yani parlamenter rejim var. Parlamento orada seçimle gelir, seçimle gider, hükümet kurulur. Ondan sonra hükümetten feshedilir veya hükümet düşer seçime gidilince bir süre. Ondan sonra muhalefet vardır. Siyasi partilerle yürüyen muhalefet, gazetelerle yürüyen muhalefet, aydınların muhalefeti. Siyasal çoğulculuk var, siyasal rekabet var, hukuk devleti var. Demokrasi bu demek. Mesela diyelim ki Çin Halk Cumhuriyeti, cumhuriyet bugün hala. Ama Çin Komünist Partisi ile yönetilir. Hiçbir siyasal çoğulculuk yok. Siyasal muhalefet yasaktır, yok. Veya diyelim ki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği.
Evet.
Cumhuriyetler Birliği.
Seçim yapılmıyordu oralarda.
Tabii, seçim yok. Komünist Parti tek partidir. Tek parti CHP rejimi gibi.
O politbüronun temsilcileri o ülkelerin var. Başında.
Bizim de politbüromuz işte İsmet İnönü vardı, Recep Peker vardı, Şükrü Kaya vardı. Efendim böyle bir sürü adamlar vardı. Değil mi? Yani o tek parti rejimine baktığımız, evet, zaman. Onlar vardı. Şimdi demokrasiyle cumhuriyetin böyle bir farklılığı vardı. Fakat Türkiye farklı olarak 45'lerden sonra demokrasiye geçme konusunda çok kararlı adımlar attı. Yani bunun hem dış sebepleri var ama iç sebepleri de önemli. Çünkü Türkiye'nin zaten Osmanlı'nın son döneminden itibaren başarısız da olsa kısmi demokrasi tecrübeleri var. Meclis-i Mebusan var. Ve bu Meclis-i Mebusan şeye kadar geliyor işte, onun devamlı bir yönüyle. Birinci meclisin tasfiyesine kadar 23'e 22'ye kadar geliyor. Şimdi dolayısıyla o tecrübeyle Türkiye seçim nedir, demokrasi nedir, hukuk devleti nedir, muhalefet nedir, bunları belli ölçülerde yaşamış. İslam dünyasının hiçbir yerinde bu yok. Anayasa yapılmış birkaç defa. Türkiye 45'lerden sonra 50'lerden sonra yeniden demokrasiye yönelen bir atılım içinde oldu. Yani Demokrat Parti, ANAP, ondan sonra AK Parti,
Adalet Partisi, Milli Nizam, Milli Selamet.
Bu partiler siyasal çoğulculuğu anlatıyor. CHP'nin tek rejim anlayışını aşıyorlar. Türkiye'de diyelim ki muhafazakarları da, dindarları da, orta kesimi de, alt kesimi de siyasete katıyorlar, devlete katıyorlar. Değil mi?
Evet.
Ve eşit yurttaşlık biraz daha önemseniyor. artık. Biraz daha bu farklı kesimler siyasete katılıyor. Kendilerini temsil ediyorlar. Dinle ilgili taleplerini, diğer bölgesel taleplerini...
Çoğulculuk daha dillendirilir oldu
dillendiriliyor.
Hocam.
Dillendiriliyor. Türkiye bu konuda bir sarkaç gibi, yani askeri cumhuriyetler ile demokratik cumhuriyet arasında bazen yalpalanıyor. Her darbe askeri cumhuriyeti yeniden gündeme getiriyor. Yani bütün Orta Doğu cumhuriyetleri askeri yapılardır. Darbelerle kurulmuş. Yani mesela Nasır darbeyle cumhuriyeti kurmuş. Baas rejimi darbeyle cumhuriyeti kurmuş. Bugün Suriye'nin, Irak'ın, Mısır'ın, Libya'nın hepsinin adı cumhuriyet. Ama hepsinin cumhuriyeti de, bak Kaddafi bir albaydı, Türkiye'de yetişti gitti. Ondan sonra Nasır yine bir
askerdi.
Askerdi. Baas'taki adamlar askerlerdi. Esad askerdi.
Ürdün'de Kral Abdullah, Kral Hüseyin askerdi.
Onlar, dolayısıyla onlar geçmedi ama onlar cumhuriyet değil.
Değiller, evet.
Bir doğru. De monarşi var.
Monarşi var. Suud, İran, Körfez evet. Ülkeleri.
İran'da İran İslam Cumhuriyeti ile cumhuriyete geçti.
Suud, Ürdün, affedersiniz hocam. Evet. Suud, Ürdün, ve
Katar,
Körfez, Bahreyn,
Kuveyt, Bahreyn. Bunlar hala monarşi.
Evet.
Ama sanırım Katar biraz daha monarşik demokrasi olarak devam ediyor. Çok iyi bilmiyorum ama.
Uygulamaları belki yani diğerlerine göre daha şey.
Daha şey, muhalefete daha açık.
Açık.
Daha işte.
En azı halkını koruyan, yani, kollayan bir yapı.
Yani halkı koruma adına zaten tek parti rejimi uygulanmış şimdi.
Ama gerçekten bakın, bir refah veriyorlar hocam.
Cumhuriyetin şu
bunlar
problemi
halka
var.
Rağmen halk için, fakat halka dağıtılan
ama
bir refah da yok.
Refah şöyle, orada petrol var, zenginlik var. O zenginlikle onu verme imkanına sahipler. Farklı bir durum var. Yani sadece refah ve halk değil. Halk yanında birey önemlidir. Halkçılık ilkesi var. Halkçılık ilkesiyle hepimiz halkız, hepimiz eşittiz, hepimiz tek kaynaşmış sınıfız, sınıf yok, farklılık yok deyip insanların temel haklarını yok sayıyorlar.
Ama bazı haklar daha eşittir diyorlar. He,
tabii ki. Yani o nedenle bu demokrasideki bireyin, eşit yurttaşların varlığı çok önemli bir şeydir. İnsan hakları çok önemli bir şeydir. İnsan herhangi bir siyasi parti olmadan da yazar olarak, aydın olarak, kişi olarak muhalefet etmesi önemli bir şeydir. Muhalefet önemlidir. Muhalefetle halk bilgilenecek ki iktidar yozlaşmış, işleri yürütemiyor, ben yürütebilirim, benim programım bu, benim liderliğim bu, kadrolarım bu. O zaman halkı da inandırırsan, halk da seni seçer, gidersin o iktidarı yerinde edersin, sen iktidar olursun.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Türkiye'de siyaset böyle işliyor bazı doğru aksamalarla beraber. Türkiye bu darbelerle birlikte bazen askeri cumhuriyete doğru bir yönelime gidiyor. Ama Türkiye bugün geldiği noktada artık tam demokratik cumhuriyeti geçmek zorunda. Bunu tamamlamak zorunda. O nedenle...
Ve bunu da hocam sanki tecrübe ettik artık. Millet,
tabii,
halk da buna izin vermeyecek sanki. Yani özellikle AK Parti hükümetleriyle defaatle bir takım modern, postmodern darbe girişimlerine, darbelere maruz kaldı.
Evet.
Bir şekilde bunlar sanki bertaraf edildi, püskürtüldü. Bunun kıymetini de sanki halk anladı.
Lazım.
Artık hani bundan sonra herhalde tevessül edemez askerler bu işleri hocam.
Şimdi Türkiye'deki cumhuriyetin Orta Doğu'daki diğer askeri cumhuriyetlerden üstünlüğü de bu. Türkiye'deki cumhuriyet bir biçimde demokratikleşme konusunda epey ilerleme gösterdi. Adımlar attı.
Evet.
O nedenle böyle birisi gelip darbe yaptım bilmem ne. Zaten darbeciler de 3 senede fazla kalmıyorlardı Türkiye'de. Yine demokrasiye bırakıp gidiyorlardı.
Gidiyorlardı. O da ilginç hocam.
O da önemli yani.
Evet.
Evet.
O
önemli
da
bir şey. Bu da Türkiye'de artık tek parti rejimine dayalı cumhuriyet ideolojisinin aşıldığını, artık demokratik cumhuriyete yönelik kabullerin daha fazla olduğunu, halkın eğitimiyle, efendim işte bireyselleşmesiyle, hakları konusunda daha bilinç sahibi olmasıyla, muhalefet ve eleştiri imkanlarını kullanmasıyla, bunlarla da yakından ilgili.
Evet.
Tabii ki.
Hocam süremiz bitti.
Evet.
Daha söyleyecek sözünüz var biliyorum ben. İsterseniz haftaya yine bu konuyu bir zaman ayırırız.
Bakarız artık. Nasip,
bir zaman ayırırız. Evet. Çok teşekkür ederim hocam değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dostlar, bugün iki meseleyi konuştuk. Birisi yine paralel yapının lideri Fethullah Gülen'in ölümüyle teşkilatın dağılıp dağılmayacağı.
FETÖ'nün, evet.
Yani kült öldü, teşkilat dağılır dedi hocam.
Evet.
Bunu da pekiştirdi iddialarıyla, kanıtlarıyla. Biz de tatmin olduk hocam.
Eyvallah.
İkinci olarak da Cumhuriyet'i konuştuk. Belki haftaya bazı hocam benim sorduğum soruların cevabı sanki eksik kaldı. Zamanımız yetmedi. Evet. Belki haftaya bir fasıl açarız yine.
Evet.
Cumhuriyet meselesine. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya inşallah tekrar görüşmeyi murad ediyoruz. Hoşça kalın efendim.